Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki radyo programına da başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Her hafta huzurlarınıza gelen Kitap Dünyası programı Erkam Radyo'da siz sevgili dostlarımızın gönül dünyasına hitap etmeye devam ediyor efendim. İnşallah bu haftada yine sizin için hazırladığımız birbirinden güzel kitapları ve konuları aktarmaya çalışacağız efendim. Yavaş yavaş yaz dönemlerine, yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde artık dışarı hayatımızın belki biraz daha arttığı, dışarılarda vaktimizin geçtiği bu zaman diliminde herhalde zamanın ruhuna uygun bir takım kitapları okumak, yanımızda taşımak ve yanı başımızda bulundurmak gibi bir durumumuz söz konusu. Evet, kitap her daim bizim yanı başımızda olması lazım ama şunun için bunu ifade ediyorum. Zaman zaman farklı zaman dilimlerinde muhtevası o zaman dilimine uygun kitaplar okumak gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu cümleden önümde bazı kitaplar var. Gerçekten her birisi de birbirinden güzel kitaplar. Bunlardan bir tanesi Erkam Yayınları'ndan çıkmış, Erkam Yayınları'nın bir alt markası olan Ser Kitap'tan neşredilen kıymetli büyüğümüz Ekrem Bektaş'ın çok güzel ve hoş bir kitabı. Bu kitabı okudum ben. Gerçekten sizlere de takdim etmeyi bir borç bildim kendime. Ekrem Bektaş Bey biliyorsunuz uzun yıllar Altın Çocuk Dergisi'nde yazılar yazan, özellikle çocuklara dönük çok kıymetli ve güzel hikayeleri ile bildiğimiz bir isim. Ve birçok kitabı var, hikaye kitapları var, çocuklara dönük kitapları var. Efendim, farklı yayın evlerinden çıkan kitapları var. Erkam Yayınları'ndan da çıkan kitapları var. Dolayısıyla bugün belki çocuk edebiyatı alanında yaşayan en önemli ve kalemi güçlü yazarlarımızdan bir tanesidir diye düşünüyorum Ekrem Bektaş için sevgili dinleyenlerimiz. Ekrem Bektaş'ın çok nükteli ve çok güzel bir dili var kıymetli dinleyenlerimiz. Kendisinin yazmış olduğu bu hikayelerde hem hayatın içerisinden hem de her birimize bir manada ders veren, ibretli hikayelerden oluşan bir kitabı. Kitabın adı Emeklinin Not Defteri kıymetli dinleyenlerimiz. Emeklinin Not Defteri üst başlığı ile Altınoluk dergisinde birkaç yıldan beri kaleme aldığı kısa hikayelerden oluşan güzel bir çalışma ve Ekrem Bektaş'ın üslubunu bilenler, onun yazı tarzını bilenler herhalde benim neyi kastettiğimi anlayacaklar diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Emeklinin Not Defteri isimli kitap Erkam Yayınları'nın bir alt markası olan Ser Kitap'tan çıktı. 216 sayfadan oluşan bir kitap. Ve ifade ettiğim gibi her birisi kendi içinde kısa hikayelerden oluşan ama her hikayede de gerçekten çok ibretli hikayeler, anekdotlar ve tavsiyeler olduğunu da söyleyelim. Şöyle, Ekrem Bektaş'ın bir ön söz mahiyetinde yazdığı girizgahtan birkaç bölümü okuyarak sizlerle bu kitabın tanıtımına devam edelim diyorum. Emeklinin Not Defteri, evet, kitabın adı bu. Emeklinin Not Defteri, bir insan emekli olunca neler yapar, nelerle karşılaşır, nasıl bir hayat tarzı oluşur, nasıl yaşar, gününü nasıl geçirir, sosyal hayatı nasıl olur gibi soruların cevaplarını biraz böyle nükteli, biraz esprili şekilde aradığı, soruların cevaplarını aradığı hikayelerden oluşuyor. Şöyle diyor, çalışıyorum, öyleyse varım. Çalışmanın sonunda insan emeklilik hakkı kazanır. Ben de kazandım ama emekli olunca ne yapacağımı hiç düşünmedim. Acaba siz düşündünüz mü? Emekli olunca ne yapacaksın? Hayatımı yaşayacağım, yaşatmazlar. Emekliliğin ilk günleri geçtikten sonra ben ne olacağım diye düşünmeye başladım. Meğer ben çalışmaya alışmışım, emekliliğe alışamadım. Gün geçtikçe sıkılmaya başladım. Kendim gibi emekli arkadaşlar edindim ama yetmedi. Evvelce bir işim vardı. Gözüm sadece işimi görüyordu. Emekli olunca her şeyi görmeye başladım. Durumumu hanımla paylaştım. Hanım, madem görüyorsun, gördüklerini yaz dedi. Sonra okuruz. Fena fikir sayılmaz. Hatıra defteri gibi bir şey. Bir defter aldım. Üzerine emeklinin not defteri diye yazdım. Okuyanlar güzel dediler, beğendiler. Beğenildikçe yazdım, bir kitap oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Buyurun okumaya diyor. Efendim, böyle nükteli dedik tabii ki. Şurada güzel bir hikaye var. O hikayeyi de kısa bir hikaye. Yani tabii emeklilik ana temasından ilerliyor Ekrem Bektaş. Kendisi de emekli oldu herhalde. Ve bu emeklilik psikolojisini çok güzel bir şekilde bu hikayelerle anlattı. Ama şunu da söylemek lazım tabii ki. Emeklilik dediğimiz hayat aslında bizim mesaili bir çalışma hayatımızdan hayatımızın sona ermesi ve artık farklı bir hayata geçme şeklinde düşünebiliriz. Ama emekli olmak demek boş bir hayat ya da efendim ne yapacağını bilemeyen bir hayat yaşamak demek değil. Kaldı ki Müslüman bir insanın bizim anlayışımızda emeklilik hayatı olmaz. Müslüman her daim kendisini meşgul edecek bir hizmet alanı, efendim insanlara faydalı olabilecek bir uğraşı, kendisine veya insanlara ya da etrafındaki insanlara faydalı olabilecek bir uğraşı bulabilir, bulmalı da. Dolayısıyla bir Müslümanın düşünce dünyasında emekli olmak diye bir durum yoktur. Belki meselenin teknik tarafı olarak düşünebiliriz bunu. Ama hayat boyu çalışmak, hizmet etmek, gayret göstermek, mücadele etmek bizim zaten bizi ayakta tutan, bizim hayatımızın temel felsefesini oluşturan bir durumdur. Evet, Ekrem Bektaş Hoca'nın bu ilk hikayesi, daha doğrusu kitabına aldığı ikinci hikayenin başlığı Müdür. Evet, güzel bir hikaye. Bunu da sizlerle paylaşayım istiyorum. Hem kitabın da içeriğini anlamamız açısından faydalı olur diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. 36 yıl hizmet ettim. Helal olsun. Hiçbir şikayetim yok. Bir gün geldi, seni emekli ediyoruz dediler. Neden? Yaş haddinden. Evet değerli okurlarım. Okurların diyorum çünkü şu anda siz benim yazdıklarımı okuduğunuz için okur oluyorsunuz. Ben de yazar oluyorum. Yazar olmak haddim değil ama öyle diyorlar. Ben emekli olmak istedim ama yaş haddinden haddimi bildirdiler ve emekli ettiler. Başkasını bilmem ama ben emekli olunca sudan çıkmış balığa döndüm. Doğrusunu isterseniz sudan çıkmış balık nasıl olur onu da bilmiyorum. Sadece bildiğim hoplayıp zıpladığıdır. Ben yaşım icabı hoplayıp zıplayamadım ama ne yapacağımı şaşırdım. İlk gün tuhaf geçti. İkinci gün, bugün de evde mi oturacaksın dediler. Yo dedim. Ama neden dediğimi bilmiyorum. Öğle namazına giderim diye düşünerek abdest alıp evden çıktım. Camiye yabancı değilim. Bazen pazar günleri tam ezan okunurken evden çıkardım. Bazen namazın farzına, bazen sünnetine yetişirdim. Ama bu sefer öyle olmadı. Saate baktım, ezana 2 saatten fazla var. İlk defa bu kadar erken camiye geliyorum. Cumalara bile hutbeye ancak yetişirdim. Şükrettim. Artık bundan sonra camiye geç kalmam dedim. Dedim ama namaza kadar ne yapacağımı hesap edemedim. Kapının kolunu çevirdim, açılmadı. Kapalı. Arkamdan bir ses. Kapalı dedi. Sonra selam verdi. Gülümsedi. Gel güneşte biraz oturalım dedi. Benim yaşımda bir adam. Belki de benim gibi evde oturtulmayan bir emekli zede. Selamını aldım. Belediyenin camiye hibe ettiği bir banka oturduk. Dedi. Değişinden soru sorduğunu anladım. Hiç dedim. Seni buralarda daha önce görmedim dedi. Yeni emekli oldum dedim. Oo hayırlı olsun. Nihayet ibadet vakti geldi demek. Öyle ama ben çalışmaya alışığım. En kısa zamanda bir iş bulacağım. Daha doymadın mı dedi. Şaşırdım. Aklımdan kısa zamanda o kadar çok düşünce geçti ki. Ona rağmen sorusuna hemen soruyla karşılık verdim. Neye dedim? Çalışmaya. Yo doymadım. Tam da işi öğrenmiştim ki emekli ettiler. Ederler. Sen de emekli misin? Oho dedi. 50 yaşında emekli oldum. 20 yıl oldu. 20 yıl mı? Başka bir iş yapmadın mı? Adam ne işi der gibi elini salladı. Boş ver be. Dünyanın işi bitmez dedi. Bitse de ben çalışmadan duramam. Bu yaştan sonra ne iş yapabilirsin ki sen? Her iş yaparım. İyi. Yan tarafta caminin tuvaleti var. Biliyorum, oraya biri lazım. Adamın bana tuvalet bekçiliği teklif ettiğini anladım ama aldırmadım. Anlamamış gibi davranarak ben birinci derecenin dördüncü kademesine emekli olmuş bir müdürüm dedim. Adam gülümsedi. Derecesini, kademesini bilmem ama müdürlüğünü garanti ederim dedi. Şimdi ben bu adama ne diyeyim? Ağır konuşsam gönlü kırılacak. Yumuşak davransam peşimi bırakmayacak. Saate bakar gibi yaptım. Oo, ezanı da daha çok var dedim. Ayağa kalktım. Adam yakama yapışır gibi. Bir cevap vermedin dedi. Cevap kolay. Evdekilere de danışmam lazım diyerek ondan kurtulmak için bir adım attım. Sanki borçluymuşum gibi önümü kesti. Çabuk karar ver. Sırada bekleyenler var dedi. Vay be diyerek kendi kendime düşündüm. Bu son şansım olabilirdi. Hiçbir mesleği hor görmem ama bunu evdekilere söyleyemem. Söyleyebilsem de alacağım cevabı biliyorum. Beni gündüzleyin evde barındırmayanlar eminim ki gece de eve sokmazlar. Adamın elinden zor kurtulup kendimi caminin avlusundan dışarı attım. Bir daha da camiye uğramadım. Başkasından öğrendiğime göre o tuvalete bir müdür atamışlar. Hem de benden daha kıdemliymiş. Demek ki ailesi razı gelmiş dedim. Hayır dediler. Eve gitmiyormuş. Orada yatıp kalkıyormuş. En güzel günlerini yaşıyormuş. Değerli okurlar, ne dersiniz? Yoksa hayatımın en büyük fırsatını kaçırdım mı? Evet, böyle nükteli ve güzel hikayeler Ekrem Bektaş Hoca'nın, sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, bu şekilde devam eden birçok hikayesini bu kitabın sayfaları arasında görüyoruz. Gerçekten böyle zaman zaman insanın belki yaşamış olduğu diyelim ortamlardan kaynaklı, çalışma hayatından, şehir hayatından vesaire, birçoğumuzun tabii yaşadığı bir takım sorunlar da olabilir, sıkıntılar da olabilir, stresler olabilir belki. Hayatımızın bir parçası bu maalesef, bu modern dünyada. İşte böyle bir ortamda biraz daha bizi gülümsetecek, biraz böyle bizi neşelendirecek belki hayata başka bir açıdan bakmamızı sağlayacak bir çalışma olmuş. Ekrem Bektaş'ın kalemine sağlık diyoruz. Allah kendilerine hayırlı ömürler versin, dua ediyoruz. Kitabın kapağında da şöyle Ortaköy Camii'nin olduğu, arkasında Boğaz Köprüsü'nün var olduğu ve en yakın planda da elinde bastonu, ellerini çenesine dayamış bir bankta oturan yaşlı bir emekli bir insanın çizimi var. Ekrem Bektaş Hoca'nın kitabının kapağına da uygun olmuş bu çalışma. Gerçekten okunabilecek bu zamanda güzel çalışmalardan, kitaplardan bir tanesi olduğunu da düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bu kitaptan sonra da yine başka bir kitaba geçelim müsaade ederseniz. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Cuma Kara'nın İlahiyat Yayınlarından çıkan Günümüz Aile Kurumu ve Hazreti Peygamber'in Aile Kriz Yönetimi isimli güzel bir çalışması. Evet, ailenin bu kadar efendim örselendiği bir zaman diliminde, aile kurumunun bu kadar saldırı altında olduğu bir zaman diliminde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile kurumuna bakışını, ailede kriz olduğunda bunu nasıl yönettiğini anlatan güzel bir çalışma, Cuma Karan imzasını taşıyor. Şöyle diyor Cuma hocamız kitabının arka kapak yazısında: modern dünya aile kurumunu tarihte hiç olmadığı kadar baskı altına almış ve bir kriz sahasına dönüştürmüştür. Krizlerin içinde sürüklenen ailelerin krizleri yönetebilmesi hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu bağlamda tarihi, ahlaki ve dini referansların da önemi gün yüzüne çıkmıştır. İşte bu çalışma Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatında sergilediği kriz yönetimi pratiği üzerinden aileleri yeniden düşünmeye davet etmektedir. Onun aile içi sorunları ele alış şekli, derinlikli ve ahlaki bir bakış açısına dayanmaktadır. Çalışmada Hazreti Peygamber'in aile yaklaşımına dair anlayışı temel İslami kaynaklardan yararlanılarak tespit edilmiş ve günümüz modern çalışmalarıyla sentezlenmiştir. Böylece Hazreti Peygamber'in aile hayatı günümüz için anlam üreten bir rehberlik zeminine taşınmıştır. Eser ayrıca modern ailelerdeki problemleri Hazreti Peygamber Efendimizin uyguladığı ilke ve merhamet merkezli kriz yönetimi ile karşılaştırmalı biçimde analiz etmektedir. Bu yönüyle çalışma dini referanslara dayanan disiplinler arası bir okuma ağı olup aile krizlerine gerçek ve uygulanabilir bir perspektif sunmaktadır. Sonuç olarak bu kitap aynı evde yaşayan ama gittikçe birbirine yabancılaşan aile bireylerini tekrar sıcak bir aile ortamına kavuşturmaya katkı sunmayı hedeflemektedir. Efendim aile ile alakalı ne kadar yazsak, ne kadar anlatsak, ne kadar kitaplar neşretsek azdır. Bugün toplumun temel taşını oluşturan en önemli kurumdur aile kurumu. Ama şu da bir gerçektir ki yaşanılan şu modern hayatın getirmiş olduğu bir takım zorlukların karşısında ailelerin üyeleri artık biraz daha bireyselleşmeye, kendi başına yaşamaya, tırnak içerisinde özgür kalmaya efendim meyilli ve eğilimlidirler. Onun için aile huzuru yerinde olduğu zaman ancak toplumun huzuru yerine gelebilir. Bu zaman diliminde her ne kadar aynı çatı altında insanlar yaşamış olsalar da, aynı evin içerisinde yaşamış olsalar da ilgileri ve alakaları bağlamında farklı düşüncelere sahip olabiliyor, farklı hayat tarzlarına yönelebiliyorlar ve bunda da elbette ki yaşamış olduğumuz dünyanın insanları teşvik ettiği bireyselcilik, efendim bencillik, kendi başına, kendi bireysel özgürlükçü anlayışları içerisinde olması. Halbuki şöyle bir bakalım, aile dediğimizde bizim toplumumuzda geniş aile dediğimizde büyük anne, büyük dede, efendim baba, anne, onun çocukları ve onların çocukları, torunlar yani bir aileyi oluşturur ve böyle bir sistematik bir aile içerisinde olan bir çocuğun ya da bir bireyin ilişkiler tabii ki doğru kurulup doğru bir şekilde sürdürüldüğü takdirde hakikaten çok sağlam bireyler bu tür ailelerden çıkarlar. Ama aile ilişkileri bozulmuş, zayıflamış, kardeş kardeşi görmez hale gelmiş, evlat anneyi aramaz, sormaz hale gelmiş, efendim abla kız kardeşini tanımaz hale gelmiş. Dolayısıyla bu boşluğu insan hayatı boyunca hep duyabilir. Yani ailenin insanın ruhunda oluşturduğu boşluğu hiçbir farklı bir şey dolduramaz. Sizin ne kadar çok yakın arkadaşınız olursa olsun, ne kadar çok kendinize göre samimi arkadaşınız olursa olsun, hiçbir arkadaşınız sizin kardeşinizin yerini dolduramaz. Dünyanın bütün anneleri gelip, tabir yerindeyse, hani teşbihte hata olmasın, dünyanın bütün anneleri gelip size annelik yapsa, hiçbir zaman sizin kendi annenizin sıcaklığını, samimiyetini, sevgisini karşılayamaz. Dünyanın bütün babaları gelip size yardım etse, evet bir insan gibi, ama hiçbir zaman sizin babanızın size olan sıcaklığı, size olan efendim muhabbeti, size sarıldığı zaman hissettiğiniz o duyguyu hiçbir zaman yaşatamaz. Bunu kabul etmek gerekiyor. Onun için aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkileri aslında insan için bir manada bir psikolojik terapi görevi görür. Onun için aile kurumu, aile müessesesi herhalde bütün insan ilişkileri içerisinde en başta gelen, en önemli kurumlardan bir tanesidir diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Bu kitapta son cümlede, burada tanıtımında son cümlede şunu ifade ediyor. Diyor ki sonuç olarak bu kitap aynı evde yaşayan ama gittikçe birbirine yabancılaşan aile bireylerini tekrar sıcak bir aile ortamına kavuşturmaya katkı sunmayı hedeflemektedir. Neden gittikçe birbirine yabancılaşan? Çünkü herkesin elindeki telefonla, efendim dijital dünyayla bir bağı var ve güçlü bir bağ oluşturmuş insanlar maalesef. Oradan çıkıp da gerçek ilişkiler kurmaya, gerçek muhabbetler kurmaya insanlar üşeniyorlar. Efendim takatleri gelmiyor. Ama aile, daha doğrusu insan ilişkisi dediğimiz şey göz göze, diz dize, omuz omuza, kalp kalbe, muhabbetle, sözle, sevgiyle, efendim ortak bir takım işler yaparak, bir takım faaliyetler yaparak bunu gerçekleştirmekle oluyor. Mesela aile içerisinde sevgili dostlar, diyelim ki sıradan gördüğümüz aile içerisinde anne baba, evlatlar ya da abi kardeş her neyse, bunlarla bir çay ortamında buluşmak, bir yemek etrafında buluşmak, bir sofra etrafında buluşmak bile aslında ne kadar kıymetli, bunu yaşadığımızda aile ilişkilerimizin o güçlü bağını gördüğümüzde de anlıyoruz, fark ediyoruz ve hissediyoruz. Aile ilişkileri güçlü olan insanlar toplumda da başarılı olan insanlardır. Çünkü aile, dışarıda hangi efendim olumsuz bir durum yaşarsak yaşayalım, kiminle hangi olumsuz bir ilişki ya da sosyal münasebet kurarsak kuralım, nihayetinde gelip dayandığımız, sırtımızı dayadığımız adeta sağlam ve güvenilir bir limandır aile. Herkesle bir problem ya da bir insani ilişki yaşadıktan sonra bizi ancak dinleyecek, derdimize ortak olacak, bize yardımcı olacak, problemimiz olduğunda onu canı gönülden çözebilecek olan yegane insanlardır aile üyelerimiz. Bir cenazemiz olduğu zaman en önde koşan kimlerdir? Yine aile üyelerimizdir. Bir sevincimiz, bir kederimiz ya da bir düğünümüz ya da başka bir efendim sosyal hayatımızda önemli bir durumumuz olduğunda ilk başta koşacak olan kimlerdir? Elbette ki aile üyelerimizdir. Onun için aile bireylerimize çok daha fazlasıyla ehemmiyet göstermek durumundayız. Bu kitapta dediğim gibi İlahiyat Yayınları'ndan çıkan Cuma Karan, Doçent Doktor Cuma Karan Hoca'nın bendenize imzalamış olduğu bir kitaptı. Günümüz Aile Kurumu ve Hazreti Peygamber'in Aile Kriz Yönetimi isimli çalışma sizlere takdim etmiş olduk efendim. Kısa bir araya gidelim sevgili dostlar. Birinci bölümü biraz açtık. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İki tane güzel kitabı sizlere tanıtmaya çalıştık sevgili dinleyenlerimiz. Birincisi kıymetli büyüğümüz, değerli yazar Ekrem Bektaş'ın Emeklinin Not Defteri isimli çalışmaydı. Erkam Yayınları'nın Ser Kitap markasıyla okuyucuyla buluşmuş bir kitabı idi. İkinci kitap ise İlahiyat Yayınları'ndan çıkan Doçent Doktor Cuma Karan imzasını taşıyan Günümüz Aile Kurumu ve Hazreti Peygamber'in Aile Kriz Yönetimi isimli kitaplardı. Programımızın ilk bölümünde bu kitapları sizlere aktardık. Efendim şimdi de bir kitap tanıtımından ziyade bir konu üzerinde birkaç düşüncemizi zikredelim. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, kitaplara veda ederken veya kitapların akıbeti isimli bir konuyu irdelemiştik. Yani insan uzun zaman kitapları biriktirip sonra da bir taşınma yaşadığı zaman ya da elinden bazı kitapları çıkarma isteği olduğu zaman bu kitapların akıbeti nasıl oluyor? Bu sorunun cevabını aramaya çalışmıştık ve tabii ki herkesin kitaplarla kurduğu bağ itibariyle kitapların da akıbeti ona göre şekilleniyor. Ama en acısı da şu idi, onu söylemiştik. Artık arkadan gelen nesiller, diyelim ki bir baba veya bir anne uzun yıllar içerisinde büyük bir kütüphane oluşturuyor ve arkadan gelen nesil eğer o kitabın kıymetini bilecek bir donanımda değil ise ve o kitapları bir yere verme düşüncesinden de yoksun ise, bir bakıyorsunuz kitaplar bir çöp konteynerinin etrafında yığılı bir vaziyette geri dönüşüme gitmiş oluyor. Bu da bir kitap için veya kitap okuyan bir insan için herhalde en acı bir tablo olsa gerek. Efendim yazar ve düşünür Dursun Çiçek, insan kitapları mı taşır, kitaplar insanı mı başlıklı yazısını Okur Dergisi'ne yazmış. Müsaadenizle bu yazıdan birkaç bölüm okuyarak bu konuyu irdeleyelim ve programımızı da sonlandıralım. İnsan taşınmak ve taşımakla malul. Bir bakıma taşınması varoluşsal bir durum. İnsan ontolojik anlamda bir taşınmanın sızısını yaşar her daim. Bir emaneti taşır, bir emanete taşınır. Dünya cennetten gelip tekrar cennete gitmenin vasıtası ve mekanı. Dolayısıyla dünyada yaptığımız her iş, her yolculuk ve her kalıcı olma çabası ontolojik anlamda taşınmayı içinde barındırır. Cennetten bu dünyaya hatası yüzünden zorunlu olarak taşınan insan, yüklendiği emanet ile dünyadan yeniden cennete taşınmanın derdiyle yaşar ömrü boyunca. Bu dünyanın geçiciliğini ve bu dünyadaki geçiciliği anlamamız taşınmalar ve taşınmalarla bir süreklilik kazanır. Yeni imkanlar, yeni mekanlar doğurur. Her taşınma yeni tanışmaların ve kemalatımızın bir uzantısıdır. Taşınma, kalıcı olanla geçici olan arasındaki ince çizgiyi bize daha iyi öğretir. İnsan bu dünyada mekan kurarken başıboş değildir. Allah ona içlerinden seçtiği bir nebi ve onunla onlara seslendiği bir kitap da gönderir. Mekan kitapla kurulur. Evet, mekan bizim medeniyetimizde kitapla kurulur. Hayat kitapla okunur ve yaşanır. Yol kitapla yapılır ve yolculuk kitapla tamamlanır. Dolayısıyla biz dünyanın kuruluşundan beri bir kitabı taşırız hayatımızda. Kurduğumuz kütüphaneler o kitabın göstergesidir. Tıpkı evimizin, bahçemizin, şehrimizin, cennetin göstergesi olduğu gibi. Taşınma yola ve yolculuğa dahil. Bu dünyanın kalıcı olmadığını, geçiciliğini sürekli taşınarak bilir ve idrak ederiz. Evi, mekanı taşırız ancak en çok da kitaplarımızı taşırız. Hatta bizim gibiler için belki de asıl taşınma kitabı ve kitapları taşıyabilmektir. Kütüphanesi olan insan için evde, mekanda kütüphanesinin uzantısı haline gelir bir süre sonra. Bir tarihi, bir zamanı, bir mekanı, bir geçmişi de taşırız kitaplarımızla. Dostları, arkadaşları, hayatımıza eşlik eden insanları taşırız. Kitaplarımızı ve kütüphanemizi aklımızda, kalbimizde, zihnimizde taşırız elbette. Lakin taşıdıklarımızın somut halinden de vazgeçmeyiz çoğu zaman. Hissettiklerimize dokunmak isteriz. Çünkü kitapların ve kütüphanelerin de manası her daim görünmek ister. Kitap görünen yanıdır anlamın. Öyleyse taşıdığımız bir anlamın ete kemiğe bürünmüş halidir aynı zamanda. Evet, kütüphane kitap saklanan veya biriktirilen bir mekan değildir. O bir tutku, bir sevda, belki de bir hastalık. Kitaplarda ve kitaplarla sakladığımız ise başka. Okuduğu kitap ile aynı evde yaşamak, kendini etkileyen kitaplarla aynı mekanı paylaşmak, insan için aslında varoluşsal bir haldir. Kitapta eşya ötesi bir durum vardır. Belki de en metafizik anlama sahip eşyamız kitaplardır. Kitabın bizde, bizim kitapta izimiz varsa onu kaybettiğimizde azaldığımızı ve eksildiğimizi hissederiz. Aynı kitabın baskısının olması önemli değil. Kaybettiğimiz kitapla sadece bir suret değil, bir anlamı, bir göstergeyi ve hatıraları sayfalara sakladığımız zaman ve mekanları da kaybederiz. Evet, bu manada insan mı kitabı taşır yoksa kitaplar mı insanı taşır dediğimizde, evet, kitaplar bizim düşünce dünyamızı, ruhumuzu gittikleri yerlere taşırlar. Özellikle kitaplarla beraber bir hayat kuran bir insan isek şayet, hayatımızın bir noktasında kitaplar var ise kıymetli dinleyenlerimiz, o zaman kitaplar gittiği yere bizim ruhumuzu taşır diye söylüyor Dursun Çiçek. Kıymetli yazar ve düşünür, aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu şekilde kitaba dair düşüncelerimizi de sizlerle paylaşmış olduk. Programımızın da sonuna geldik efendim. Erkam Radyo'dayız ve Kitap Dünyası programında bu hafta da kitaplara dair olan düşüncelerimiz ve takdim ettiğimiz kitaplar itibariyle bizden bu kadar diyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte siz değerli dostlarımızla Kitap Dünyası programında Erkam Radyo'da buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.